Ayrım 33, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 351. Doktor Celil hemşirenin odadaki varlığını dahi unutmuştu. Feyza'nın baş ucundaki iskemlede karmakarışık hisler içinde derin düşüncelere dalmıştı. Evlenme teklifine karşı Feyza'nın verdiği ret cevabı aylardır hayatını alt üst etmişti. Celil Bey bu müddet zarfında o derece yıkılmış ve sarsılmıştı ki üzüntü ve kederinden sanki 10 yaş daha ihtiyarlamıştı. Peki şimdi ne olacaktı? Daha doğrusu ne olmalı, ne yapmalıydı? İlahi kader en temiz hislerle sevdiği ve fakat tarafından reddedildiği bu mümtaz, bu saygıya layık, muhterem kadını işte bir kere daha karşısına çıkarmıştı. Acaba teklifini bir kere daha tekrarlarsa yine red gelir miydi? Hem sonra bu teklif Feyza'nın o andaki aciz ve kritik durumunu bir nevi istismar olmaz mıydı? Fakat genç kadın bu derece yakınındayken Allah'ın bir lütfu olan bu güzel fırsatı değerlendirmemesi de büyük bir akılsızlık değil miydi? Hayır, hayır. Buna bir istismar gözüyle bakmak asla doğru değildi. Öyle ya, onu bir daha nerede görecek? Onunla karşı karşıya konuşabilmek, bütün samimiyetiyle hislerini ve kalbini ona açabilmek imkanını nasıl bulabilecekti? Esasen bu iş artık annesinin ve ablasının halledebileceği bir iş de değildi. Şansını son bir defa kendisi deneyecek, Feyza ile karşı karşıya bizzat kendisi konuşup teklifini tekrarlayacaktı. Birbirine zıt hislerden sonra vermiş olduğu bu karar Doktor Celil Bey'i bayağı ferahlatmıştı. Şimdi tek mesele Feyza ile yalnız olarak konuşma fırsatını elde edebilmekti. Bu fırsat en mükemmel şekliyle kendiliğinden zuhur etti. Henüz sabah olmamıştı. Celil Bey ellerinin içine gömdüğü, başını bir ara kaldırdığında hemşire hanımın sandalyesinin boş olduğunu hayretle gördü. Etrafına bakındı. Hemşire hanım odanın hiçbir tarafında yoktu. Yerinden ne zaman kalkmış ve odadan ne zaman çıkmıştı bu kadın? Doktor Celil Bey ancak o zaman kendisini ne derece düşüncelerin tesirine kaptırdığını anlayabildi. Bir ihtiyacı için dışarıya çıkmış olabileceğini düşünerek bir müddet bekledi. Fakat hemşire hanım görünürlerde yoktu. Olgun kadın sanki onun zihninden geçenleri anlamış, iç dünyasını okumuş gibi ortadan kaybolmuştu. Celil Bey içinden, fakat neye yarar, o kadar derin uyuyor ki, onunla konuşamadıktan sonra diye geçiriyordu ki birden beklenmedik bir şey oldu. Celil Bey kulağına çarpan Meltem gibi hafif bir ses üzerine Feyza'ya baktı. Genç kadının gözleri kapalıydı fakat dudakları hafif hafif kıpırdıyordu. Ne söylediğini işitmek için ona doğru biraz daha eğildi.
Su hemşire hanım, lütfen biraz su.
Hayır, sayıklamıyordu Feyza. Kendisine gelmiş su istiyordu. Celal Bey hemen yanı başındaki sürahiden bardağa su boşaltarak tekrar yatağa doğru eğildi ve onun duyacağı bir sesle "Feyza Hanım, Feyza Hanım lütfen gözlerinizi açınız" diye seslendi. "Yalnız yavaş yavaş, dinlene dinlene içmeniz lazım." Feyza gözlerini aralayıp da karşısında elinde bardakla Doktor Celil Bey'i görünce önce rüya gördüğünü zannetti. Fakat hayır, rüya falan değildi. Doktor Celil Bey gerçekten su bardağıyla başucunda duruyor ve ona sesleniyordu. Feyza şaşırdı, doğrulmak istedi. Fakat Celil Bey, "Yok yok, öyle birdenbire doğrulmak olmaz, yavaş yavaş, sakin olun lütfen" diyerek ona mani oldu. Genç kadın bir anlık uyku sersemliğinden sonra tamamen açılmıştı. Etrafına bakındı. Hayret, odada Doktor Celil Bey'den başka kimse yoktu. Hilal yatağında derin nefeslerle uyuyordu. Şaşkın ve bir şey anlayamayan gözlerle doktora bakarak yavaş yavaş başını doğrulttu ve elini uzatıp su bardağını onun elinden aldı, ağzına götürdü. Bardağı geri verirken hayret ve heyecandan elinin titremesine mani olamıyordu bir türlü. Fısıltı gibi bir sesle, "Teşekkür ederim Doktor Bey," dedi. "Bir şey değil Feyza Hanım. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Vücut ağrılarınız hala devam ediyor mu?" Feyza gözlerini yumup bir an kendini dinledi. Herhangi bir yerinin ağrıması şöyle dursun, kendini bir kuş gibi hafif hissediyordu. Tekrar gözlerini açıp cevap verdi. "Şu anda o kadar iyi ve o kadar rahatım ki izin verirseniz derhal ayağa kalkıp evime gidebilirim Doktor Bey. Gece bir hayli ateşiniz vardı ve ağrılarınız çok şiddetliydi. Hemşire hanım telefon ederek durumunuzu bildirince hemen arabaya atlayıp geldim. Şu andaki rahatınız gece damardan zerk ettiğimiz iğnenin tesiriyledir. Bu tesir 1-2 saat daha sürebilir." "Yani ağrılarım yeniden başlayabilir mi?" "Muhtemel. Fakat endişe etmeyin. Size acı vermemek için bütün gayretimizle çalışacağız." Şimdi ikisi de susmuştu. Sanki ikisi de tek kelime söylemeye cesaret edemiyorlardı. Celil Bey yanı başındaki gece lambasının loş ışığı altında bir heykel gibi sessiz ve hareketsiz durmaktaydı. Feyza'nın ılık bir meltem gibi ruhunu saran sesi zihnindeki bütün düşünceleri alt üst etmişti. Kafasında tasarlamış olduğu sözler bir anda silinip gitmişti. Ona ne söyleyecekti, teklifini nasıl tekrarlayacaktı, hislerini nasıl açacaktı? Feyza odadaki bütün bu derin sessizlikten korkmaya başlamıştı. Doktorun acı ve ızdırapla gerilmiş yüzünü görmemek için başını belli etmeden duvara doğru çevirdi. Aslında yanı başındaki adamın ne büyük bir his fırtınası içinde olduğunu çok iyi biliyor ve biraz sonra onun ağzından dökülecek olan sözleri tahmin edebiliyordu. Nitekim Celil Bey'in kararlı fakat çekingen sesi beklediği ve tahmin ettiği sözlerle kendisine hitap etmeye başlamıştı bile. Feyza Hanım, Feyza heyecanda önecek gibiydi. Başını çevirmeden "Buyurun efendim," dedi. "Sizi şu durumunuzda, hasta yatağınızda ciddi meselelerle meşgul edip yormak istememekle beraber bahsin ehemmiyeti bakımından buna mecbur kalmış bulunuyorum. Sizinle hususi ve ciddi bir mevzuda konuşacağım. Bilmem sizin için bir mahsuru var mı?" Feyza başını çevirmeye cesaret edemeden cevap verdi. "Sizi dinliyorum doktor bey." "Bana bu imkanı tanıdığınız için size müteşekkirim. Açacağım bahse yabancı sayılmazsınız. Her ikimizin de bilmiş olduğumuz bir mevzu bu. Feyza Hanım ikinci defa hayat arkadaşlığı teklifinde bulunmazdan evvel, şayet sıkmazsam size biraz kendimden bahsetmek istiyorum."
"Estağfurullah, buyurun efendim."
Doktor Celil gözlerini odanın en karanlık noktasına dikmiş anlatıyordu. "Çocukluğum gözlerimi dünyaya açtığım Konya'da bin bir sıkıntı ve mahrumiyet içinde geçti. Bir müessese sahibi olan babam birbirini kovalayan şanssızlıklar dolayısıyla iflas etmiş ve bütün maddi varlığını kaybetmişti. Bir müddet sonra kederinden amansız bir hastalığa yakalanarak kısa bir zaman içinde vefat etti. Doktorların babamı kurtarmak için ölesiye çırpınmaları ve maddi manevi en olmayacak fedakarlıkları göze alışları, ben de çocuk yaşımda doktor olma fikrini doğurmuştu. Bu fikir zamanla sabit bir karar haline almaya başladı ve ben bu azimle hayata atıldım. Babamın ölümünden sonra annem, ablam ve ben hayatta tutamaksız yapayalnız kalmıştık. Bir katı kirada olan küçük bir evimizden başka elimizde hiçbir şeyimiz yoktu. Yaşım küçük olmasına rağmen ailede tek erkek ben olduğum için evimizin geçimi ister istemez zayıf omuzlarıma yüklenmişti. Sabahleyin okula gidiyor, okuldan çıkınca akşama kadar da bir işte çalışıp para kazanıyordum. Buna rağmen okuyup doktor olma azmim o kadar kuvvetliydi ki her sene sınıfımı en üstün dereceyle geçiyor ve ismimi iftar listelerinin başına geçiriyordum. Nihayet süratle geçen yıllardan sonra İstanbul'daki tıp fakültesinden mezun oldum. Aynı gün üzerimde unutulmaz emeği bulunan tıp fakültesi profesörlerinden çok muhterem bir hocamı kaybettim. Hayatta yapayalnız, beş vakit namazında bir adamdı. Her vakit zengin olduğu halde kimsesiz oluşundan yakınır dururdu. Ölümünden birkaç saat evvel beni çağırtmış, gittiğimde son anlarını yaşadığı belliydi. Yanında noter ve bazı şahıslar vardı. Güçlükle imzaladığı bir kağıdı noter vasıtasıyla bana uzattı ve okumama fırsat vermeden kendi ağzıyla bütün varlığını, bütün servetini bana bıraktığını, bütün arzusunun hastaları şefkatle bağrına basacak büyük bir klinik açılması olduğunu ve bu hususta öz evladı gibi sevdiği, bana güvendiğini söyledikten sonra yine ağzını açıp bir söz söylememe fırsat kalmadan gözlerini kapadı ve ruhunu teslim etti. Hayret ve şaşkınlığımı tahmin edersiniz tabii. Beni fakülte hayatımda koruyucu bir melek gibi koruyan, iman ve ahlakımı yükselten bir insanı kaybetmiş ve aynı zamanda da büyük bir servet sahibi olmuştum. Hocam bana hitaben evvelce yazıp hazırlamış olduğu mektubunda bu servete fazlasıyla hak kazandığımı, bu serveti bir hocanın bağışı ve hediyesi olarak değil, Cenab-ı Hakk'ın kendisine layık, sağlam imanlı ve amelli bir kuluna sunmuş olduğu bir lütfu ve ihsan olarak kabul etmem icap ettiğini bildiriyordu. Artık sevgili anneciğime ve ablacığıma rahat bir hayat hazırlamam mümkündü. Onları geniş imkanlar içinde bırakarak Avrupa'ya staja gittim. Ve yıllar sonraki dönüşümü müteakip hocanın vasiyeti üzerine işte görmüş olduğunuz bu şirin kliniği açtım. Doktor Celil Bey sözlerinin burasında biraz durduktan sonra, "Buraya kadar anlattıklarım belki sizin için lüzumsuz şeyler olarak görülebilir," dedi. Feyza insiyaki bir hareketle başını yeniden doktora doğru çevirdi. Fakat cevap verirken yine de yüzüne bakmıyordu. Gözleri üzerine örten battaniyenin bir köşesinde olduğu halde, "Bilakis ibretli hikayeniz beni çok duygulandırdı doktor bey," diye cevap verdi. Celil Bey yüzünde aynı ciddi ifadeyle derin bir nefes aldı ve "Alakanıza çok teşekkür ederim," dedi. "Aslında size söylemek istediklerim bunlar değildi. Ancak nedendir bilmem, kısa da olsa hayat hikayemi ilk defa başka birine anlatma ihtiyacı duydum. Fakat benim size açmak istediğim ana mevzuyla alakalı olarak anlatacaklarım henüz dile gelmiş değil. Bu geceyi harcadığım takdirde sizinle bir daha böyle yakından ve yalnız olarak konuşabileceğimi zannetmiyorum Feyza Hanım. Bunun için söyleyeceklerimin hepsini bu gece söylemeliyim." Feyza karşısındaki adamın fırtınalı bir ruh haleti içinde bulunduğunu anlıyor. Bir yandan ona karşı kalbinde derin bir acıma ve merhamet hissi duyarken diğer yandan da bu yalnızlıktan ürküyor, endişe ediyordu. Hemşire hanım hala görünürlerde yoktu. Hilal derin nefeslerle uyumaya devam ediyordu. Elinde olmadan bir an içten içe bir paniğe kapıldı. Fakat her şeyden evvel bütün hareket ve konuşmalarıyla takdire layık bir doktor insana güven ve itimat telkin ediyordu. Bu düşünceyle kalbi ferahlamıştı. Celil Bey onun bu düşüncelerinden habersiz gözleri odanın içine yine aynı karanlık noktada konuşmasına devam etti. Gerek çocukluğumdan itibaren devam eden tahsil hayatımda ve gerekse Avrupa'daki staj senelerim zarfında bir gün, hatta bir vakit olsun namazımı, ibadetimi terk etmedim. Bunun yanında gerek tahsil çağlarımda, gerek Avrupa'daki yıllarca süren ikametim sırasında ve gerekse kliniğe açışımdan bugüne kadar geçen uzun seneler içinde garip bir biçimde hiçbir hisle, hiçbir genç kız ve kadına alaka duymadım Feyza Hanım. Bu belki ilk nazarda insana tuhaf bir şey olarak görünebilir. Fakat izahı halinde bana hak vereceğinizden eminim. Rahmetli babacığım daha küçücük yaşlarımda bana öylesine kuvvetli ve sarsılmaz bir iman aşısı yapmış ki vefatından sonra hafızı Kur'an olan annemin de takviyesiyle bu aşı beni hiçbir harama, hiçbir gayrimeşru el uzatmadan tam bir inanış ve saffet içinde ta üniversite sıralarına kadar getirdi. Tıbbi sıralarına oturduğum günden itibaren ise maddi manevi bugünkü durumumu kendisine borçlu olduğum fakültenin en ziyade sevilen profesörü cennet mekan hocam benim ahlakım ve imanım üzerinde adeta ince bir nakış gibi işleyerek bana Müslüman olmanın ama gerçek manada Müslüman olmanın haz ve lezzetini tattırdı. Tıbbiyedeki ilk senemde rahmetli hocam bir gün bana demişti ki oğlum yüce peygamberimizin de buyurduğu gibi kadın üç şey için nikah edilir. Malı, güzelliği, diyaneti yani dini. Sen bu üçüncüsüne itibar etmelisin. Dindar bir kadınla evlenmelidir. Aksi takdirde dünyası da ukbası da cehennem olur. Yalnız seni evladı gibi seven bir hocan olarak sana tavsiyem, dindar da olsa cahil bir kadınla evlenme. Dili, zevki, düşünce, fikir ve hareketi sana uymadığı, daha doğrusu senin seviyende, senin dengin olmadığı için dünyan zindan olur. İşte karşında sana bu öğüdü veren bu bahtsız hocan, dünyasını öyle bir cahille zindan etmiş bir kişidir. Yani karşında canlı bir örnek var. Sakın sakın karşına kültürlü, hiç değilse fıtri kültürlü, zevki, düşünce, fikir ve hareketleriyle sana denk, dindar bir hanım çıkmadıkça evlenme. Zira işte böyle hallerde bekarlık sultanlıktır. Hocamın bu sözleri sanki bugün söylenmiş gibi ezberimdedir Feyza Hanım. Ve bu sözler benim izdivaç meselesinde hayat rotamı tayin eden birer kanundu adeta. Yüksek tahsil çağlarından başlayıp gençlik yıllarım müddetince ve bugüne kadar devam eden bekarlık hayatımda, etrafımda, çevremde kültür ve ince zevk bakımlarından seviyeme uygun pek çok genç kıza tesadüf ettim. Fakat bunların hiçbirinin fikir, düşünce ve hareketleri, hele dine karşı tutum ve bağlılıkları arzu ettiğim esvaf ve seviyede değillerdi. Bunların her biri yıllarca tahsil yapmalarına rağmen sağlam bir fikir ve düşünceden mahrum, içi bomboş, dışı süslü, cansız ve ruhsuz birer taş bebekten farksızdı benim nazarımda. Halbuki benim arzu ettiğim, ebedi bir hayat arkadaşı olarak idealimde yaşattığım kadın, yıllar önce hocamın tarif ettiği gibi, fikir ve düşünceleri benim fikir ve düşüncelerime uygun, kültürlü, mazbut, ahlaklı, İslami kıyafeti ve dini inanışlarıyla İslam şuuruna ererek yaşayan her haliyle saygı ve
hürmete layık, asil ve mümtaz bir kadın, daha doğrusu gerçek ifadesiyle muhterem bir hanımefendiydi. Ve ben evlenmeyi tamamen aklımdan çıkarttığım bir sırada, ancak 42 yaşımda ilk defa böyle bir kadına, idealimdeki muhterem hanımefendiye rastladım. İdealimdeki bu kadın ve bu asil hanımefendi sizdiniz Feyza Hanım. Feyza yüzünün alev alev yandığını hissediyordu. Adeta inler gibi, "Rica ederim doktor bey," dedi. "Sizi sözlerimle özlediğimi biliyorum Feyza Hanım. Fakat düşününüz ki bu an benim için hayatımın dönüm noktasıdır. Ve ben istiyorum ki aynı anlar sizin de hayatınızın dönüm noktasını teşkil etsin. Size annemleri gönderip de bir hafta sonra red cevabınızı öğrendiğim zaman hayatımın belki en şiddetli darbesini yemiş bulunuyordum. Sarsıntım o derece şiddetli olmuştu ki aradan geçen şu birkaç ay içinde ne yaptığımı bilmeyen, dünyaya küsmüş bir insan gibi yaşadım. Sizden merhamet dilenmiyorum Feyza Hanım, fakat yalvarıyorum, rica ediyorum, hislerinizle değil mantığınızla hareket ediniz. Belki sizi maziye bağlayan bir şahsın hatırasına hürmet etmek fikri bir mecburiyet halinde sizi izdivaç yapmaktan uzak tutuyor veya daha kuvvetli bir ihtimalle genç yaşınızda bekar yaşama fedakarlığına, biricik kızının üvey baba himayesinde yetişmesine rıza göstermediğinizden katlanmaktasınız. Sebep ne olursa olsun, sizin gibi genç ve en mükemmel hayata layık bir kadının bahusus bugünkü bozuk cemiyette ve en zor şartlar altında çalışıp çarşı işleriyle kendini yıpratarak yalnız başına yaşaması ve çetin bir hayat mücadelesi içinde bulunması çok acı ve üzücüdür." Feyza, Celil Bey'in sözünü burada keserek vakarla, "Ben durumumdan şikayetçi değilim doktor bey," dedi. "Müsterih olunuz. Her türlü meşakkate severek katlanıyorum. Beni yanlış anlamayınız Feyza Hanım. Ben size durumunuzdan hoşnut olmadığınızı söylemek istemedim. Fakat severek de olsa niçin meşakkat diyorum? Düşününüz, görünüz ve anlayınız ki Feyza Hanım, bugün karşınızda kalbi sizin için çarpan ve gayesi sizin en kıymetli varlığınız olan kızınızı mesut etmek olan tertemiz duygularla size bağlı bir insan var. Ve bu insan maddi manevi cihetlerden size ve kızınıza refah içinde aydınlık bir hayat vaat ediyor. Kurulacak olan İslami yuvada Allah'ın emirleri ve peygamberin sünnetleri dairesinde sürdürülen bir yaşayışın ahenk güzelliğini ve letafetini düşün. Ne biliyor musunuz? Feyza Hanım, kızınız hakkındaki endişelerinize gelince, değil bir üvey evlat muamelesi göstermek, kızınızı kendi öz kızımdan daha ziyade sevecek, koruyacak ve ona bir öz babayı asla aratmayacak. Göreceksiniz, kısa zamanda ona da kendimi Allah'ın izniyle sevdirmeye muvaffak olacağım. Size kabul etmenizi bütün kalbimle dileyerek ikinci bir defa daha izdivaç teklifinde bulunurken, bu teklif üzerinde ciddiyetle durmanızı, makul bir şekilde düşünmenizi rica ediyor ve sizi düşüncelerinizle baş başa bırakıyorum Feyza Hanım." Doktor Celil Bey sözlerinin burasında ayağa kalktı ve kapıya doğru yürüdü. Feyza, onun loş odada kapıya doğru ilerleyen silüetine karmakarışık hisler içinde baka kalmıştı. Fakat tam kapıyı açacağı sırada insiyaki bir hareketle ona seslendi. "Doktor Bey, bir dakika." Celil Bey elini kapının kulbundan çekerek geri dönüp sual dolu bakışlarla Feyza'ya baktı. "Buyurun." "Sizi bir takım ümitlerle oyalamak istemiyorum doktor bey. Bahusus sizin gibi en yüksek takdire şayan bir muhterem zata karşı mutlaka dürüst olmak isterim. Bunun için cevabımı geciktirmeden şu anda..." Doktor Celil sinirli bir hareketle Feyza'nın sözünü kesti. "Hayır, hayır. Düşününüz Feyza Hanım. Hem çok iyi, uzun uzun ve derin derin düşünerek cevap veriniz bana. Bana gelince geçirdiğim türlü hayat tecrübeleriyle sabırlı olmayı öğrenmiş bir kimseyim. Cevabınızı bekleyeceğim," dedi. Ve Feyza'nın başka bir ses söylemesine meydan bırakmadan tekrar döndü. "Allah'a ısmarladık," diyerek odadan çıktı. Feyza kapanan kapının ardından bir müddet şaşkın ve üzgün baktı. Kalbi deli deli çarpıyordu. Elini kalbinin üzerine bastırarak heyecanını yatıştırmaya çalıştı. Bu adamın karşısında bu derece heyecan duyuşunun sebebi neydi? Feyza kendi kendine bu sualin cevabını bulmaya çalışıyordu. Acaba onu seviyor muydu? Sevmek? Bu fikir zihninden geçer geçmez acı ve perişaniyat içindeki ellerini yüzüne kapattı. Sevmek? Buna imkan var mıydı? Hayatının erkeği olarak kalbine taht kuran Bilal'den sonra bir başka erkeği sevmesine imkan var mıydı? Bilal'i tanımazdan evvel genç kızlık yıllarında yazmış olduğu bir şiir geldi aklına. Şiiri içinden terennüm etmeye başladı. Hala unutmamıştı. Yazdığı günkü gibi hatırındaydı bu küçük şiir. Kalbim. Bir misafir odası benim küçük kalbim. Lakin her misafiri hemen kabul eylemez. Biraz hırçın ve mağrur bu esrarlı mabedin. Kapıları kapalı. Her gelen pek giremez. Öyle bir oda ki bu, hiçbir eşya yok, bomboş. Yalnız bir köşesinde vuran küçük bir saat. Kapıları kapalı, üstelik bir hayli loş. Bu kasvetli odaya verir bir parça hayat. Bir misafir odası, bir misafir bekliyor. Köşede duran saat vuruyor, tik tak tik tak. Gelecek diye her an günlere gün ekliyor. Öyle bir misafir ki, bir daha çıkmayacak. Evet, o zamanlar bu şiiri kaleme aldığı o hareketli genç kızlık günlerinde etrafında fır dolanan gençlere rağmen kalbi henüz boştu. Sımsıkı kapalı olan kapılarını açıp içine buyur edeceği, bu esrarlı odaya girebilecek erkeği ne büyük heyecanlarla bekliyordu o zamanlar. Ne olmuştu, nasıl olmuştu? Namaz kıldığı için gerici ve yobaz diye alay ettiği bir kenar mahalle çocuğuna çılgınca aşık olmuş ve onu bir anda kalbinin ta içinde buluvermişti. Halbuki o kalbi elde etmek için çevresindeki erkekler ne hilelere başvuruyor, ne büyük emekler sarf ediyorlardı. Üstelik bunların ekserisi de o zamanki ideallerine uygun, kendisini arzu ettiği modern ve hareketli hayatı yaşatacak yakışıklı zengin çocuklarıydı. Buna rağmen Feyza'nın hırçın ve mağrur kalbine girebilmeyi hiçbiri başaramamıştı. Nihayet günlere gün ekleyerek gelmesini beklediği o büyük misafir bir gün aniden çıka gelmişti. Bu öyle bir misafirdi ki yazmış olduğu şiirde de dile getirdiği gibi ömrü boyu bir daha kalbinden çıkmayacak kadar sevilmeye ve uğruna bir hayat harcanacak derecede hürmetlere layık mümtaz bir insan. Bilal'i görüp ona bütün kalbiyle bağlandıktan sonra eline kalemi almış ve o günkü hislerini bu defa Kalbimin Penceresi isimli bir başka şiirle dile getirmişti. Feyza ruhunun tatlı çırpınışlarını bu şiirde şöyle ifade etmişti. Sen kalbimin aşk penceresinden bütün sıcaklığınla süzüldün girdin. Sabah güneşi gibi aydınlık, berrak. Girdin kalbime iyice gör, bak. En temiz duyguyu aşılayan sensin. Sensin karanlık dünyamı aydınlatan. Baharda açan çiçekleri, öten kuşları. İlk defa sensin bana gösteren. Sen bütün berraklığınla kalbime dolan. Karanlık olmadığını dünyanın. Sensin bana anlatan, sen o pencereden süzülüp giren, sen bana yaşama arzusu veren, seninle beraber bir şey daha süzüldü içime kalp pencerenden. Seni kaybetmenin korkusu doldu içime, bir korku ki beni perişan eden. Bu korkuyu kalp penceremden sen fırlat, yalnız seninle dolsun kalbim ve o pencereyi sen kapat. Bilal gerçi derin bir aşkla sevdiği halde kendisiyle evlenmemiş ve bir başka kızla yuva kurmuştu. Ama her şeye rağmen Feyza'nın kalbine öyle bir süzülmüş ve genç kızın bir esrarlı oda diye adlandırdığı bu küçük kalbin bütün kapı ve pencerelerini öylesine sımsıkı kapatıp onun içine yerleşmişti ki Feyza'nın artık o içinden sürmelenmiş kapıları açıp onu dışarı atarak oraya başka bir kimseyi yerleştirmesine imkanı yoktu. Bu insan hatta hayatta çok ender rastlanacak tip, karakter, ahlak ve iman üstünlüğüne sahip bir erkek olan Doktor Celil Bey de olsa. O halde Celil Bey'in karşısında duymuş olduğu heyecan bir sevgi tezahürü değil, olsa olsa kendini tertemiz bir aşkla seven ve idealindeki kadını bulduktan sonra kaybetme ihtimalinin ızdırabıyla yanan bu asil ve muzdarip insana karşı duymuş olduğu takdir ve acıma hislerinin bir tezahürüydü. Fakat ne olursa olsun, bütün bu takdir ve acıma hislerine rağmen Doktor Celil'in teklifini kabul etmesine imkan yoktu. Zira o öylesine Bilal'in sevgisiyle doluydu ki, bu büyük, erişilmez, ulvi sevgiyi kalbinde taşıdığı müddetçe bir başka erkeği mesut etmesine imkan yoktu. Feyza'nın kalp yarası derinden kanamış, ruhunda zapt edilemez fırtınalar kopmaya başlamıştı. İçinden gayri ihtiyari sessiz ve acı bir feryat koptu. Ah Bilal, ne olurdu, ne olurdu sana sahip bulunan o bahtiyar kadının yerinde ben olsaydım. Kalbindeki yangın gitgide büyüyor, zapt edilmez fırtınalar ruhunu alt üst ediyordu. Kendisini bu karma karışık haletten yavaş fakat içli bir ses uyandırdı. Anne... Feyza ellerini yüzünden çekti. Yan tarafta yatağın içinde kendisini seyreden kızına döndü. Hilal tek dirseğinin üzerinde hafifçe doğrulmuş endişeyle kendisine bakıyordu. Ağlıyor musun anne? Feyza gülümsemeye çalışarak hayır yavrum ağlamıyorum dedi. Fakat aynı anda gözleri biraz evvel yüzüne kapattığı ellerine ilişti. Ellerinin üzeri sırılsıklamdı. Sonra tülbentinin ucunu yanağına götürdü. Yanağına temas eder etmez tülbent ıslanmıştı. Hiç farkına varmamıştı ama demek ağlamıştı. Hilal'e ne cevap vereceğini düşünürken Hilal sordu. Anneciğim doktor beyi seviyorsun değil mi? Feyza bu beklenmedik sual karşısında şaşkına dönmüştü. Hayret ve hiddetle iri iri açılmış gözlerini kızına çevirerek. O ne demek Hilal? Dedi. Yaşına yakışmayan böyle bir soruyu bana nasıl sorabilirsin? Şey anneciğim ne olursun affet ama ben senin niçin üzülüp neden ağladığını çok iyi biliyorum. Hilal, yalvarırım bana kızma anneciğim. Ben seni üzmek değil, seni üzüntüden kurtarmak istiyorum. Biraz evvel doktor beyin seninle konuşmasının son kısımlarını istemeyerek duydum. Sana tekrar evlenme teklif etti, seni sevdiğini söyledi. İkimiz de rahat ve mesut bir hayata kavuşturacağını söyledi. Ve iyice düşündükten sonra cevap vermeni söyleyerek senin cevap vermene fırsat vermeden çıktı gitti. Ancak o gittikten sonra sen ellerini yüzüne kapayarak çaresizlik içinde ağlamaya başladığın zaman senin de onu ne kadar sevdiğini anladın. Sana doktor beni ilk teklifinde söylediklerimi ve yalvarmalarımı unut ve ne olur anneciğim onun teklifini kabul et. Feyza adeta inler gibi sen neler saçmalıyorsun Hilal dedi. Saçmalamıyorum anneciğim doktor bey seni benden daha çok başka hiçbir kimsenin sevemeyeceği kadar çok seviyor. Bugün anladım ki sen de onu çok seviyorsun. Ama ben istemediğim için beni üzmemek düşüncesiyle bütün sevgine rağmen onun teklifini kabul etmiyorsun. Hilal, bu sevmek sözü senin ağzına yakışmıyor. Hem nereden çıkarıyorsun bunu? Doktor Bey'e karşı böyle bir his beslemiyorum ben. Peki o halde niçin o gittikten sonra öyle içli içli ağladın? Sevmeyen bir insan hiç böyle gözyaşı döker mi? Bak anneciğim ne olursun tekrar yalvarıyorum onunla evlen. Hem doktor bey o kadar iyi bir insan ki. Önceleri sana sahip olacağı için ona çok kızıyordum. Hatta kendisinden nefret ediyordum. Ama onu görüp tanıdıktan sonra ona karşı hislerim değişti. Şimdi ben de onu çok seviyorum anne. Söyle kabul edeceksin değil mi? Feyza ne diyeceğini ne cevap vereceğini bilemiyordu. Kızı durumu son derece yanlış olarak anlamıştı. Şimdi meseleyi ona nasıl anlatacak, nasıl izah edecekti? Evet seviyorum ama doktor bey değil bir başkasını diye nasıl söyleyebilirdi kızına? Hilal annesinin dalgınlaştığını görünce yatağından indi ve Feyza'nın yatağının kenarına ilişerek başını onun göğsüne yasladı. Bir yandan da içli içli ağlayarak konuşuyordu. Benim için bu kadar büyük fedakarlık yapmana imkan yok dayanamam anneciğim. Benim için kendini artık üzme ve beni affet. Demek seni aylardır böyle içten içe üzdüm ben. Meğer ben ne kötü bir insanmışım. İnsan hiç annesinin saadetini istemez mi? Canım canım anneciğim benim. Feyza kızının göğsüne yaslanmış başını her zamankinden daha büyük bir sevgi ve şefkatle okşuyordu şimdi. Onun da gözlerinden yaşlar akmaktaydı. Kızına doktor Celil Bey'in teklifini niçin kabul edemeyeceğini nasıl anlatacağını düşünüyor fakat hiçbir şey gelmiyordu aklına. Bilal'den bahsetmesi imkansızdı. Kızı henüz 12 yaşındaydı bu doğru olmazdı. Kızının başını avuçları arasına alarak hafifçe kendisinden uzaklaştırdı. Sonra çenesini tutup başını kaldırdı ve gözyaşlarıyla ıslanmış yüzünü kendine çevirerek şefkat yüklü bir sesle ''Bak yavrum'' dedi. Bırak artık ağlamayı da beni biraz dinle. Doktor Bey'in çıkışından sonra benim ağlayışımı çok yanlış manalandırdığın için her şeyi o ölçüyle değerlendirmeye kalkıyorsun. Fakat şunu bil ki Doktor Bey'in ardından benim duyduğum üzüntü ve ağlayışım asla senin anladığın manada değildi. Düşün ki onu daha ilk defa görüyorum. Nasıl olur da ilk defa gördüğüm bir insanı senin söylediğin gibi hem de derinden sevebilirim? Hayır yavrum, ben doktor beye sevgi değil, ancak takdir ve merhamet duyuyorum. Çünkü kendisiyle evlenmeme imkan yok. Niçin anneciğim? Benim yüzümden, ben istemiyorum diye, beni üzmemek için, beni üvey baba elinde yetiştirmemek için, onu acıdığın ve takdir ettiğin halde evlenmiyorsun onunla değil mi? Ah Hilal, anlamıyorsun beni yavrum. Değil. İnan ki söylediklerin hiçbiri değil. Onun teklifini kabul etmeyişimin sebebi yalnız seninle ilgili değil.
Peki başka ne sebep olabilir ki anneciğim?
Bunu sana şimdi izah edemem yavrucuğum. Her şeyden evvel yaşın buna müsait değil. Belki bir gün gelir öğrenirsin. Ama bil ki bu teklifi kabul etmeyişimin çok, benim için pek çok mühim bir sebebi var.
Hilal bu sözler üzerine annesinin gözlerinin içine baktı. Bir müddet gözlerini onun gözlerinden ayırmadı. Bu söylenemeyen sebebi Feyza'nın gözlerinin içinden okuyacakmış gibi orada bir şeyler aradı, durdu. Lakin o gözlerde derin bir elem ve ızdırap ifadesinden başka hiçbir şey göremedi.
Annesinin kendisinden sakladığı ne gibi bir sırrı, bir üzüntüsü olabilirdi acaba? Ah, bir öğrenebilseydi bunu. Ama annesi bunun için daha yaşının küçük olduğunu söylemişti ve belki bir gün öğreneceksin demişti. Demek ki belki büyüyünce öğrenebilirdi annesinin bu elemli sırrını. Fakat biricik, fedakar annesinin gizli bir derdi olduğunu öğrenmek, küçük kızın hassas kalbini fena halde yaralamıştı. Şimdi annesini daha çok sevdiğini hissediyordu. Birden tekrar onun göğsüne yasladı başını ve ''Söz veriyorum anneciğim, seni üzen bu sebebi hiç sormayacağım. Ama bu sebebi, senin bu büyük sırrını öğreneceğim günü nasıl büyük bir sabırsızlıkla bekleyeceğim bilemezsin.''
Feyza her üzüntülü anında başını göğsüne yaslamayı adet etmiş kızını her zamanki gibi bağrına basarak olağanca analık şefkatiyle ''Benim canım, ruhum, yavrum, sen bana Rabbimin emsalsiz hediyesi, en büyük ihsanısın. Seninle ne kadar iftihar etsem azdır, benim temiz yürekli, hassas kalpli melek yavrum, hayatımın gayesi biricik kızım.'' Anne kız uzunca bir müddet birbirlerine sarılmış vaziyette öylece kaldılar. Artık ikisi de konuşmuyordu. Sanki söyleyecek sözlerin hepsi bitmişti. Göz pınarlarındaki yaşlar kurumuş, fırtınalı hisler durulmuş, heyecanlar dinmişti. Şimdi odada birbirinin üzerinde çarpan iki kalbin muntazam atışından başka bir ses duyulmuyordu. Biraz sonra odayı dolduran yanık bir sabah ezanı bu sesi de bastırmış ve bu şirin hastane odası bir anda ulvi ve manevi bir havaya karışmıştı.
33. ayrımın sonu, sayfa 365.